Ayrım 5.
Şu içki alemlerinden her birinin boğazına yapışmak için yararlanılsa ya. Küfer Yabda halkının savaş bilgisi vardı. Kaç kez adamlardan biri gelip şeyhin kulağına eğilmiş ve izin istemişti. Onları öldürecek değiliz. Onlara iyi bir kötek çekip soyacağız, sonra da çılçıplak ağaca bağlayacağız ya da kursaklarındakini çıkarsınlar diye ayaklarından sallandıracağız. Ama her seferinde şey şu cevabı veriyordu. Elini silaha atan ilk adamı ben haklarım. Sizin hissettiklerinizi ben de hissediyorum. Size acı veren bana da acı veriyor. Sizin yapmak istediğinizi ben de yapmak istiyorum. Dövüşmeyi bilirsiniz ama burayı mezbahaya çevirmek, kendi ülkemde bitmez tükenmez intikamlar yolunu açmak, hele de bizden 20 kat fazla adama sahip olan kayınbabamla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bu heriflere karşı sabır göstermediğimiz için bu köyün kuşaklar boyu dul kadınlarla dolmasını istemiyorum. Tanrı'ya güvenelim, cezalarını verecektir. Gençlerden birkaçı şatodan söylenerek ayrılmıştı. Aslında Tanrı'ya sığınan keşiş, savaşan da şeyh olurdu her zaman. Ama çoğu efendinin düşüncesini paylaştı ve kimse ilk kan döken olmak istemedi. Bunun üzerine bir başka yol denendi. Köyde fıkralar türetilmeye başlandı. Bunların çoğu Jord Derebeyine aitti. Bir dil sürçmesiyle çorak tepeler anlamına gelen Jord sözcüğü yerine çekirgeler anlamına gelen Şirat sözcüğü kullanılıyor ve çekirgeler derebeyinden söz ediliyordu. O tarihte nüktelerde şiir ile söylenmekteydi. Şunun gibi: sanki daha önce çekirgelerden çekmemişim gibi neden kaderime küstüğümü soruyorlar. Geçen yıl tarlamı basmışlardı gerçi ama koyunları yutmuyorlardı bu seferkiler gibi. Her gece ozanlar Jord insanlarına ateş püskürüyor, şivelerini, giyimlerini, ülkelerini, derebeylerini alaya alıyor, erkekliklerini kuşkuyla karşılıyor ve en önemlisi geçmiş ve gelecek cengaverliklerini un ufak ederek onları sadece akıllarda yıllarca kalacak birer etobur durumuna indirgiyorlardı. Ama en acımasızca ele alınan şeyhaydı. Çocukların önünde olmasını aldırmaksızın onu en rezil biçimde tanımlıyor, sonra deliler gibi gülüyorlardı. Buna karşın hiç kimse Lamia'yı, kocasını ya da çocuğunun kuşkulu meşruluğunu alaya almaya kalkışmıyordu. Hiç kuşku yok ki tüm bu olaylar olmasaydı, şeyha gitmekle yetinse ve giderken birkaç imalı söz sarf etseydi, söylentiler ve anlamlı bakışlar Geryos'la ailesini kahreder ve onları göçe zorlamış olurdu. Ama bu biçimde bütün köye savaş ilan etmekle, onu fakirleştirmek istemekle, aç bırakmaya kalkışmakla Jord ülkesinin derebeyi istediğinin tam tersi bir sonuç aldı. Lamia'nın namusundan ve çocuğunun meşruluğundan kuşku duymak artık çekirgelere hak vermek anlamına geliyordu. Böyle bir tutumda bulunan bütün köyü karşısına almış oluyordu ve aralarında onun gibisine yer yoktu. Geryos bile isim olayından sonra köyün alaya aldığı biri durumuna düşmüşken şimdi yanına geliyor, onu kutlamak istercesine kucaklıyorlardı. Ne için kutlamak? Görünüşte bir oğlu olduğu için. Ama aslında herkes ne olduğunu tam anlatmasa bile gerçeği yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. Onu suçladıkları günah, köylülerin kafa tutmak amacıyla ihtiyatsız bir aşk, ihanet eden bir kadın ya da aldatılmış bir koca da olsa savunulması gereken bir kahramanca eylem olup çıkmıştı. Aldatılmış koca deyince Geryos, çekirgeler gelir gelmez ve gidene kadar karısını ve 40 günlük oğlunu alıp bacanağı keşişin evine gitme akıllılığını göstermişti. Kaldıkları oda kilisenin avlusuna açılıyordu. Orada insanlar sonu gelmez bir kuyruk, 2 yıldır şatoda kabul ettiklerinden çok daha fazla sayıda bir kalabalık oluşturarak bebeği görmeye, hele de yeni anneler kardeşlik göstergesi olarak bir kez de olsa bebeği emzirmeye gelmişlerdi. Çoğu insan bu aşırı iyilikseverliğin çekirgeler gittikten sonra da devam edip etmeyeceğini sorabilmeliydi. Tarihçi diyor ki, kara bulutlar sonunda Büyük Jord'un çorak tepelerine doğru uçup gitti. O mutlu günden bir gün önce söylentiler yayılmış ama köylüler inanmamışlardı. 6 acı haftadan beri her gün gidecekleri söyleniyor, her gece umutlar suya düşüyordu. Genellikle bu haberler şatodan, hatta şeyhin ağzından yayılıyordu ama kimse ona bu yalanlarından ötürü kızmıyordu. Ne derler? Kötü günler. Yapay ışıklar aşıla aşıla geçermiş. Tıpkı dağda ilkbaharda bir akarsudan karşı tarafa geçilmek istendiğinde bir kaygan taştan diğerine geçildiği gibi. Ama bu kez şey konuklarının gerçekten gitmek niyetinde olduklarını sezmişti. Kendi şatosunda kısmen hapsedilmiş durumdaydı ama yine de görünüşü kurtarmaya çalışıyor ve her sabah kayınpederini vadiye bakan bir iç balkon durumundaki livana kahve içmeye davet ediyordu. Ama vadi yerine konukların çadırlarından başka bir şey görünmez olmuş ve şatonun çevresi tam bir göçebe obasına dönmüştü. Kayınpederle damat birbirlerine bala bandırılmış taşlar ata durdukları bir sırada şeyha büyük annesine bırakılan oğlunu özlediğini söylemek üzere geldi. Çekirgeler Bey çok içten bir tepki gösterir gibi yaptı. Nasıl? Kocam buradayken gitmek için benden izin mi alıyorsun? Söz konusu koca o zaman çilenin bittiği, ceza ziyaretinin sonuna gelindiği izlenimini aldı. Hem sevindi hem kaygılandı. Tam ayrılacakları sırada ve de bir anı bırakmak üzere güruhun köyü yakıp yakmasından korktu. Köyde pek çok kişi de aynı korkuyu duyuyordu ve bu yüzden kurtuluş gününün ne zaman olduğunu sormaya cesaret bile edemiyordu. Kansız yağma günlerinin devam etmesini yerleyecek kadar. Olaylar bu kaygıları boşa çıkarttı. Tüm korkulara karşın çekirgeler hemen hemen düzenli bir biçimde çekildiler. Eylül ayının sonuydu, bağlar bahçeler ziyaret edilmiş ve tam anlamıyla yerle bir edilmişti. Ama buna kimse mani olabileceğini düşünmemişti. Buna karşın kimse ölmemiş, hiçbir yer yıkılmamıştı. Onlar da bir tar yani bir kan davası yaratmak istemiyorlardı. Sadece damat beye pahalı bir ceza vermek istemişler, bunu da yapmışlardı. Hatta şeyh ile kayınpederi kapının önünde birbirlerine alaycı bakışlar arasında sarılmışlardı. Şeyhadan duyulan tek söz, kış sonunda geleceğim oldu. Ama bu kadar kalabalık bir heyetle mi geleceğini belirtmedi. O kış bütün ülkede kıtlık oldu ve bizim köyümüz hepsinden çok çekti. Erzak azaldıkça çekirgeler lanetleniyordu. Bu herifler bir daha gelecek olursa kimse şeyh bile bir kıyımı önleyemezdi. Onları yıllarca beklediler. Yollara gözcüler koydular. Onları yok etme planları yaptılar. Bazıları geri gelmelerinden korkuyor ama o günlerin intikamıyla yanıp tutuşan çoğu insan dönmelerini umutla bekliyordu. Gelmediler. Belki de gelmeye hiç niyetleri yoktu. Ama belki de şeyhanın yakalandığı verem hastalığından ötürü dönmediler. Köyümün insanları buna ilahi adalet diyordu. Büyük Jord ülkesinden gelenler ve şeyhayı babasının evinde görmüş olanlar, onun çok zayıfladığını, yaşlandığını, tanınmaz olduğunu ve eridiğini anlatıyorlardı. Yavaş yavaş tehlike uzaklaştıkça Tanyos'un doğumu konusunda her zaman kuşku beslemiş olanlar ve bu maceranın pahalıya ödetildiğini düşünenler seslerini yükseltmeye başladılar. İlk başlarda Lamia'nın oğlu hiçbir şey duymadı. Kimse onun önünde bundan söz etmek istemezdi. Kendi kuşağındakiler gibi çekirgelerin korkusuyla büyüdüğü halde bu felakete kendi doğumunun neden olduğunu bilemezdi. Mutlu bir çocukluğu oldu, huzurlu, hatta şen, şakrak bir çocukluk. Köyün maskotu gibiydi ve bundan tüm safiyetiyle yararlanıyordu. Yıllar geçtikten sonra şatoya gelen bir ziyaretçi, bilerek ya da bilmeyerek şatonun koridorlarında esaslı giysilerle dolaşan çocuğu görünce, "Sen şeyhin oğlu musun?" diye sormuş, Tanyos da gülerek, "Hayır, ben Geryos'un oğluyum." diye yanıtlamıştı. hiç duraksamadan ve aklına kötü bir şey gelmeden. Doğumu konusunda en ufak bir kuşkuya düşmediği anlaşılıyor. Ta ki o uğursuz gün birisi kendisine hem de 3 kere üst üste "Tanios Kiçk, Tanios Kiçk, Tanios Kiçk" diye bağırana kadar. 3. Geçiş. Yazgıyı değiştiren meczup. Bilge adamın sözü aydınlıkta dökülen su gibidir. Ama insanlar her çağda en karanlık inlerden fışkıran suları içmeyi yeğlemişlerdir. Nadir. Katırcının bilgeliği. 1. Bu olay olduğunda Lamia'nın oğlunun durduğu yeri tam olarak tarif edebilirim. O yerler az değişti. Büyük meydan aynı görünümde ve aynı ismi taşıyor. Dikili taş anlamına gelen blata deniliyor. Meydanda buluşalım denmiyor da blatada buluşalım deniliyor. Dün de öyle deniliyordu, bugün de. Tam yanında 300 yıldan beri açık olan kilise okulu var. Okulun çok eskilere dayanması ile övünmeye kalkışmıyor kimse. Çünkü avludaki çınar altı 100 yaşında, kilisede çınarlardan bir kat yaşlı. En azından eski taşları öyle. Okulun tam arkasında keşişin evi. Keşişe Buona Butros deniliyor. Tıpkı Tanyos devrinde yaşayan keşişe denildiği gibi. Onun soyundan geldiğini söylemeyi çok isterdim ama bu isim benzerliği sadece bir rastlantı. İki adam arasında hiçbir akrabalık yok. Tabii tüm köy halkının bir merdivenin iki basamağından yukarı doğru çıktıkça birbirleriyle kuzen olduklarını keşfetmeleri dışında. Kıferyap da veletleri yine kilisenin önünde ağacın altında oynuyorlar. Eskiden kumbaz denilen bir çeşit önlük entari giyerler, bir de takke takarlardı. Öyle ki çeyif, yani başı açık gezmek için kafayı her anlamıyla üşütmüş olmak gerekirdi. Meydanın karşı tarafında bir çeşme vardı. Suyu bir tepenin ortasındaki bir mağaradan gelirdi. İşte şato bu tepenin doruğunda yükselirdi. Bugün bile harabelerini görmek için durulur. Eskiden manzara biraz boğucu olmalıydı. Köyümdeki bir ressamın boyadığı ve bir İngiliz gezgininin çizdiği geçen yüzyıla ait bir resim gördüm. Şatonun köye dönük yüzü insan elinden çıkma bir yar gibi, tek parça halinde. Kıfar yarda taşı denilen sert, beyaz ve mor hareli bir taşla yapılmıştı. İnsanlar efendinin konutuna çeşitli adlar takmışlardı. Saray denilirdi, tepe denilirdi, yukarıdaki ev denilirdi, hatta daha sonra neden böyle denildiğini anlayamayacağım bir deyimle iğne denilirdi. Ama genellikle şato ya da sadece yukarısı denilirdi. Blatadan çarpık basamaklarla çıkılırdı. Köylüler şeyhin elini görmeye çıktıklarında işte bu yoldan giderlerdi. Mağaranın girişinde üzerinde Yunanca yazılar bulunan bir tonoz vardı. Değerli bir çeşme için harikulade bir taç gibiydi. Değerli ve saygı değer. Çünkü köy onun çevresinde kurulmuştu. Her mevsim buz gibi suyu vardı. Sular huni biçimdeki bir kayanın üstünden akarak küçük bir havuzda toplanırdı. Oradan da çevredeki tarlalara akardı. İşte burada köyün gençleri öteden beri dirençlerini ölçerlerdi. Elini suda en çok kim tutacak diye yarışırlardı. Ben de kaç kere denemiştim. Kıfab yardalı her delikanlı 15 saniye dayanabilir, 30 saniyeden itibaren elden kola doğru bir acı yayılır, oradan omuza çıkar, bir süre sonra genel bir uyuşukluk hissedilir, bir dakika sonra ise kol kopmuş, kesilmiş gibi hiçbir şey duyulmaz ve her an kendinden geçme tehlikesiyle karşılaşılırdı. Daha fazla dayanmak için ya bir kahraman ya da intihara yeltenen bir deli olmak gerekirdi. Tanyos'un yaşadığı günlerde delikanlılar birbirleriyle çekişirdi. İki oğlan elini aynı anda suya daldırır, kim önce çekerse kaybetmiş sayılırdı. Tek ayakla meydanı dolaşmaları gerekirdi. Köyün tek kahvesinde tavla oynamakta olan köyün işsizleri bu eğlenceyi dört gözle bekler, ellerini çırparlar, dolaşanları teşvik ederlerdi. O gün Tanyos da keşişin oğullarından birine meydan okumuştu. Sınıftan çıktıktan sonra birlikte düelle alanına gelmişlerdi. Arkalarından da arkadaşlar izlemişti. Peşlerinden de bir de Çalita geliyordu. Köyün meczubu. Bir çeşit kaditi çıkmış iskelet çocuk, çıplak ayaklı, açık başlı, sendeleyerek yürüyen, hep çocuklarla dolaşan, onlarla gülen, konuştuklarını manasını anlamadan dinleyen, kimsenin umursamadığı bir zavallı. Çeşmeye vardıklarında iki oğlan yere yanlamasına uzanmış, havuzun iki yanında elleri havada işaretin verilmesini bekliyordu. O sırada tam Tanyos'un arkasında duran Çalita'nın aklına Tanyos'u su etmek geldi. Oğlan dengesini kaybetti, sallandı, havuzun içine yuvarlanacakken uzanan eller onu düşmekten kurtardı. Islanmış halde ayağa kalktı, orada duran bir kovayı alıp suyla doldurdu, sonra da Çalita'nın başından aşağı boşalttı. O ana kadar yaptığı şakaya gülmekte olan Çalita haykırmaya başladı ve Tanyos onu koyu vereceği sırada şiddetle yere ittiğinde Çalita'nın sol elini havaya kaldırıp sağ avucuna intikam işareti yaparak "Tanyos kiçk, Tanyos kiçk, Tanyos kiçk" diye bağırdığı duyuldu. Bu gerçekten tam anlamıyla bir intikamdı. Tanyos'un çevresindekilerin gözlerinden bunu anlamak mümkündü. Çocuklardan bazıları gülmeye başladı ama genel şaşkınlığı görünce onlar da sustu. Lamia'nın oğlu söyleneni anlamak için bir süre sessiz kaldı. Korkunç oyunun parçaları teker teker birbiri ardından zihninde diziliverdi. Kiçk sözcüğü bir takma ad değildi. Bir çeşit koyu çorbanın adıydı. Tarhana çorbasını andıran. Çok eski mutfak kültüründen bir parça. Kıfar Yapta'da 100 yıl, 1000 yıl, 7000 yıl önce nasıl pişiriliyorsa bugün de öyle pişiriliyor. Keşiş İlyas tarihçesinde yerel adetlerden söz ederken ona çok geniş yer veriyor. Buğdayın sütü nasıl emmesi gerektiğini, günlerce büyük güveçlerde nasıl pişmesi gerektiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Böylece kiçk denilen hamur elde ediliyor. Çocukların bayıldığı bir hamur bu. Hamuru balkonlara, koyun postunun üzerine seriyorlar kurusun diye. Sonra kadınlar elleriyle bu hamuru ovalayıp parçalıyor, kış geceleri için saklıyorlar. Sonra kaynar suya birkaç parça atmaları yeterli oluyor. Yabancılar çok hoşlanmayabilirler ama dağlılar için hiçbir yemek soğuk kış gecelerini bundan daha iyi değildir. Kiçk yıllarca köylülerin başlıca yemeği oldu. Şeye gelince, fakirler yemeği olan kiçkten başka şeyler yemek olanağı vardı elbet. Ama hem sevdiği hem de siyaset güttüğü için kiçki kralların yemeği olarak ilan etmişti. Konuklarının huzurunda çeşitli biçimlerde hazırlanmış olan kiçki kıyaslamayı adet edinmişti. Dolayısıyla bu, bıyıklarıyla birlikte konuşmaktan hoşlandığı başlıca konuydu. Çalita'nın onu öyle çağırmasından sonra Tanyos'un ilk anımsadığı şey, iki hafta önce şatoda verilen bir şölendi. Bu ziyafette şeyh, dünyada hiç kimsenin kiçki Lamia gibi yapmasını bilmediğini söylemişti. Lamia orada yoktu ama oğlu ve kendisi kadar iftihar edip etmediğini görmek için dönüp baktığı Geryos oradaydı. Ama Geryos sanki ezilmişti. Gözleri dizlerinde, yüzü sapsarıydı. Tanyos bu davranışı Geryos'un terbiyesine vermişti. Efendinin övgülerine utangaç davranmak doğru bir davranış değil miydi? Şimdi ise Geryos'un davranışını farklı yorumluyordu. Köydeki çocuklardan ve başkalarından da şeyhin şu ya da bu yemeği yapmaları için köydeki kadınları çağırma adetine sahip olduğunu, ancak bu ziyaretlerin dünyaya gelişleriyle ilgisi bulunduğunu duymuştu. O zaman da bu çocukların adlarına analarının yaptığı yemeğin adını eklerlerdi. Hanna Uze denilirdi ya da Bulos Humus denilirdi. Bu lakaplar çok onur kırıcıydı. Kimse bu adların sahiplerinin önünde söylenmesini istemezdi ve bu adlar kendi önünde söylendiğinde Tanyos kızarırdı. Asla en kötü rüyalarında bile kendisinin köyün sevgili çocuğunun bu lekenin sürüldüğü çocuklarla aynı safta olabileceğini düşünemezdi. Annesinin de o kadınlardan biri olabileceğini. O an duyduklarını nasıl tanımlamalı? bütün dünyadan nefret ediyordu. Şeyh'den, Geryos'tan, iki babasından, Lamia'dan, köyde hakkında söylenenleri bilen herkesten, arkadaşlarından da. Olay cereyan ettiğinde dehşete kapılmış da olsalar, davranışlarıyla diğerleriyle paylaştıkları bir sır olduğunu gösterdikleri için. Sadece bir öfke anında köyün meczubunun ağzından kaçırdığı sırrı paylaştıkları için. Keşiş İlyas, Kıferyap da halkı arasından her zaman bir meczup çıkmıştır diye yazar. Biri yok olduğunda yerini alacak bir başkası çıkardı. Asla sönmeyen bir ateş gibi. Herhalde felek, insanların bilgelikleriyle dokuduğu tülü yırtmak için böyle delilere ihtiyaç duymaktadır. Tanyos hala aynı yerde donmuş gibi duruyor, kimseye bakamıyordu. Keşişin oğlu, Çalita'ya onu köyde bir daha görecek olursa kilisenin ipiyle asacağını söyleyip, adamın korkudan ne çocukların peşinden gitmeye ne de Blata'ya yönelmeye cesaret edebildiği ana kadar. Ondan sonra Göçük adı verilen kent dışındaki kayalık bir yeri mesken edindi ve bu kayalarla dost oldu Çalita. Onları parlatıyor, siliyor, onlarla konuşuyor, geceleri kayaların dolaştıklarını, iç çektiklerini, öksürdüklerini, hatta çocuk doğurduklarını söylüyordu. Bu tuhaf kavramlar köylülerin kafalarında iz bıraktı. Bizler çocukken oralarda oynadığımızda aramızdan biri bir kayanın altına bakmak için eğildiğinde hep birlikte bağırırdık. Hey Çalita, taş doğurdu mu? Tanyos da kendine göre köye mesafe koydu. Her sabah gözlerini açar açmaz uzun gezintilere çıkıyor. Bu gezintiler sırasında çocukluk günlerini anımsamaya çalışıyor ve o günleri o ana kadar bilmediği ve yeni öğrendiklerinin ışığında yorumluyordu. Onu görenlerden hiçbiri nesi olduğunu sormuyordu. Çünkü çeşme başındaki olay 2 saat içinde bütün köyde duyulmuştu. Belki de sadece doğrudan ilgili olanlar, annesi, Geryos, Şeyh olanları duymamıştı. Lamia oğlundaki değişikliğin farkındaydı ama çocuk 13 ya da belki 14 yaşındaydı. Oğlan çocuklarının erkekliğe dönüştükleri buluğ çağındaydı. Belki de bütün bunlar erken olgunlaşma belirtileriydi. Kaldı ki aralarında en ufak bir kavga olmamıştı. Hatta Tanyos annesine karşı sanki daha kibar olmuştu. Ama bu kendini yabancı hissedenlerin kibarlığıydı. Keşişin okulunda da aynı şeydi. Yazı ya da din derslerini severek katılıyor, bu ona... Butros kendisine bir soru sorduğunda nazikçe cevap veriyor ama zil çalar çalmaz olanca hızıyla okuldan ayrılıyor, özellikle Blata'dan geçmemeye çalışarak ara sokaklardan kaçıyor ve gece oluncaya kadar dönmüyordu. İşte yine böyle gözden ırak dolaşıp dururken Dairun kasabasının varoşlarına kadar indi. Az ötede bir kervanın yaklaştığını gördü. Adamın biri at üstündeydi ve bir uşak atı dizginlerinden tutuyordu. Çevresinde de 10-12 kadar atlı vardı. Muhafızları olmalıydı. Her biri silahlıydı ve her biri ta uzaktan fark edilebilecek biçimde sakallıydı. 2. Tanyos bu adamı birkaç kere Dairun çevresinde görmüş ama hiç selam vermemişti. Köydeki talimat bu merkezdeydi. Sürgünle asla konuşulmazdı. Şato'nun eski kahyası Rukoz'du bu. 15 yıl önce Geryos'un yerini aldığı adamın ta kendisi. Şeyh onu mahsul satışının kârını almakla suçlamıştı. Bu para bir bakıma efendinin parasıydı. Çünkü yarıcıların şeyhe vermekle yükümlü oldukları paraydı. Bir bakıma da köylülerin parası sayılırdı. Çünkü miri vergiyi bu parayla ödüyorlardı. Bu hırsızlık yüzünden tüm köylüler 2 misli para ödemek zorunda kalmışlardı o yıl. Kısacası adama besledikleri düşmanlık kısmen şeyhin hatırı içinse kısmen de kendi kızgınlıklarındandı. Zaten adam da uzun yıllar boyu uzaklarda yaşamak zorunda kalmıştı. Yalnız köyünden ve çevresinden değil, şeyh onu yakalamayı ahdettiği için bütün dağ yöresinden uzaklaşmıştı. Rukoz ta Mısır'a kadar kaçmıştı ve Tanyos'un ona rastladığı gün ülkeye döneli ancak 3 yıl oluyordu. Tantanalı bir dönüştü bu. Çünkü şeyhin ülkesinin tam hududunda geniş topraklar satın almış ve ipek böcekçiliği için bu topraklara dut ağaçları dikmişti. Ayrıca bir ev ve bir de ipek böceklerinin yetiştirildiği bir bina yaptırmıştı. Hangi parayla? Bu konuda köylülerin hiç kuşkuları yoktu. O serseri Nil kıyılarında kendi paralarını işletmişti. Bütün bunlar hikayenin bir yanıydı. Rukoz'un anlattığı ise başkaydı. Tanyos bunu köy okulunda fısıldandığını duymuştu. Hırsızlık olayı, şeyhin kahyasını kovmak ve bir daha Kifaryabda'ya dönmesini engellemek için uydurduğu bir hikaye deniliyordu. Ama asıl neden şeyhin Rukoz'un karısını baştan çıkartmak istediği, Rukoz'un da şerefini korumak için şatodan çıkıp gitme zorunda kalmasıydı.